Ayrım 35, Marslı, Andy Weir, sayfa 407. Tamam Martinez dedi Lewis, bizi doğru yöne çevir.
Anlaşıldı dedi Martinez, konum ayarlamasını çalıştırırken.
Ayarlama gerçekleşirken Johansen köprüye doğru süzüldü. Bir kola doğru uzanırken o da onun etrafında dönmeye başladı.
Bomba hazır ve kesici sıkıştırıldı dedi. 41 numaralı ışık panelini uzaktan açarak bombayı patlatabilirim.
Köprüyü mühürle ve istasyonuna dön dedi Lewis.
Anlaşıldı dedi Johansen. Acil durum mührünü açarak girişi köprüye kapattı. Manivelayı birkaç kez döndürdüğünde iş tamamlanmıştı. İstasyonuna geri döndü ve hızlı bir test yaptı.
Köprü basıncını 1.03 atmosfere çıkartıyorum. Basınç sabit, mühür sağlam durumda.
Anlaşıldı dedi Lewis. Kesişme süresi
28 saniye dedi Johansen.
Vay be dedi Martinez. Neredeyse ucu ucuna yetiştik.
Hazır mısın Johansen diye sordu Lewis.
Evet dedi Johansen. Tek yapmam gereken enter'a basmak.
Martinez açımız ne durumda?
Tam isabet kumandanım diye rapor verdi Martinez.
Kemerlerinizi bağlayın dedi Lewis.
Üçü de sandalyelerinin bağlarını bağladı.
20 saniye dedi Johansen.
Teddy VIP odasındaki yerine oturdu.
Durum nedir?
AHK'yi patlatmalarına 15 saniye var dedi Venkat. Sen neredeydin?
Başkanla telefonda dedi Teddy. Bunun işe yarayacağını düşünüyor musun?
Hiçbir fikrim yok dedi Venkat. Hayatımda hiç bu kadar aciz hissetmemiştim.
Teselli olacaksa dedi Teddy. Şu an dünyadaki herkes aynı şekilde hissediyor.
Camın öte tarafında Mitch bir ileri bir geri yürüyordu.
5, 4, 3
dedi Johansen. Hızlanma için sıkı tutunun dedi Lewis. 2, 1 diye devam etti Johansen. 41 numaralı ışık panelini aktive ediyorum. Johansen enter'a bastı.
Fogel'ın bombasının içinde geminin ışıklandırma sisteminin bütün akımı ince çıplak bir telden geçti. Kısa sürede şekerin tutuşma sıcaklığına ulaştı.
Dünyanın atmosferinde minik bir vızıltıyla son bulabilecek bu şey, muhafazanın saf oksijen ortamında kontrolsüz bir yangına dönüştü. 100 milisaniyenin altında bir sürede devasa yangın basıncı muhafazayı kırdı ve bunun sonucunda ortaya çıkan patlama hava kilidi kapısını parçalarına ayırdı. Hermes'in iç havası açık AHK'den dışarı fırladı ve Hermes ileriye doğru fırlattı. Fogel ve Beck 2 numaralı hava kilidinin duvarına karşı yaslanmışlardı. Lewis, Martinez ve Johansen hızlanmaya sandalyelerine tutunup dayandılar. Bu tehlikeli miktarda bir kuvvet değildi. Aslına bakarsanız bu dünyanın yüzey yer çekiminden düşük bir kuvvetti. Ama düzensiz ve sarsıntılıydı. 4 saniyenin ardından sarsıntı azaldı ve gemi ağırlıksız vaziyetine geri döndü.
Reaktör odası hala basınçlı durumda diye rapor verdi Martinez.
Köprü mührü dayanıyor dedi Johansen. Bariz bir şekilde.
Hasar dedi Martinez.
Henüz emin değilim dedi Johansen. 4 numaralı dış kamerayla buruna bakıyorum. AHK'nin etrafındaki gövdede herhangi bir sorun görmüyorum.
Bu konuda sonra endişeleniriz dedi Lewis. İzafi süratimiz ve MTA'ya olan mesafemizdedir.
Johansen hemen bir şeyler yazdı.
22 metre yakına geleceğiz ve saniyede 12 metre ile ilerliyoruz. Beklenilen itişten daha iyisini aldık aslında.
Watney dedi Lewis. İşe yaradı. Beck geliyor.
Sayı diye cevap verdi Watney.
Beck dedi Lewis. Sıra sende. Saniyede 12 metre.
Yeterince yakın diye cevapladı Beck.
Zıplayacağım dedi Beck. Saniyede 2 ya da 3 metre daha kazanırım.
Anlaşıldı dedi Fogel, Beck'in ipini gevşek bir şekilde tutarken. İyi şanslar Doktor Beck.
Ayaklarını arka duvara yerleştirdikten sonra Beck gerindi ve hava kilidinden dışarı atladı. Serbest kaldığında yönünü belirledi. Sağına baktığında hava kilidinin içinden göremediklerini görebildi.
Görsel temas dedi Beck, MTA'yı görebiliyorum.
MTA Beck'in bildiği uzay aracına benzemiyordu bile. Bir zamanlar dümdüz olan atları, şimdi eksik gövde parçaları ve kritik olmayan ekipmanların bir zamanlar bulunduğu boş noktalardan oluşan düzensiz bir karmaşadan ibaretti.
Tanrım Mark, bu araca neler yaptın sen böyle?
Sen bir de yüzey aracına yaptıklarımı gör diye cevapladı Mark.
Beck kesişme rotasına girdi. Bu konuda birçok kez alıştırma yapmıştı. O alıştırma seanslarındaki varsayım ipi kopan bir arkadaşını kurtarıyor olacağıydı ama prensip aynıydı.
Johansen dedi, beni radarda görüyor musun?
Olumlu diye cevapladı Johansen.
Marka olan izafi süratimi her iki saniyede bir söyle.
Anlaşıldı, saniyede 5.2 metre.
Hey, bek dedi Watney, ön taraf açık durumda, ben oraya çıkacağım ve seni yakalamaya hazır bekleyeceğim.
Olumsuz diye araya girdi Lewis, ipsiz hiçbir hareket olmayacak. Beke tutunana kadar sandalyende bağlı bekle.
Anlaşıldı dedi Watney. Saniyede 3.1 metre diye rapor verdi Johansen.
Biraz boşta gideceğim dedi Beck. Yavaşlamadan önce yetişmem gerekiyor.
Bir sonraki ateşlemeye hazırlık için kendini döndürdü.
Hedefe 11 metre dedi Johansen.
Anlaşıldı. 6 metre dedi Johansen.
Ve karşı itiş yapıyorum dedi Beck.
İMÜ iticileri tekrar ateşlerken MTA belirdi.
Sürat diye sordu.
Saniyede 1.1 metre dedi Johansen.
Yeterince iyi dedi Beck gemiye uzanırken. Gemiye doğru süzülüyorum. Sanırım yırtık brandayı yakalayabilirim.
Yırtık branda geri kalanı pürüzsüz olan geminin tek tutacağı olarak kendini belli ediyordu. Beck elinden geldiğince uzandı ve yakalamayı becerdi.
Temas dedi Beck, tutuşunu sağlamlaştırarak vücudunu ileri itti ve daha fazla branda yakalamak için diğer elini uzattı.
Sağlam temas.
Doktor Beck dedi Fogel, en yakın yaklaşım noktasını geçtik ve şu an giderek uzaklaşıyorsunuz. 169 metrelik ip kaldı. 14 saniyeye yetecek kadar.
Anlaşıldı dedi Beck.
Kafasını açıklığa getirerek kompartımanın içine bakarak sandalyesine bağlı olan Watney'i gördü.
Watney ile görsel temas diye rapor verdi.
Beck de görsel temas diye rapor verdi Watney.
Nasıl gidiyor dostum diye sordu Beck kendini geminin içine çekerken.
Ben sadece diyebildi Watney. Bana bir dakika ver. 18 aydır gördüğüm ilk insan sensin.
Bir dakikamız yok dedi Beck duvarı tekmelerken. İpimiz bitmeden 11 saniyemiz var.
Beck'in yolu onu Watney ile hantalca çarpıştığı sandalyeye götürdü. Beck'in geri sekmesini engellemek için birbirlerinin kollarını tuttular.
Watney ile temas dedi Beck.
8 saniye Doktor Beck diye telsize konuştu Fogel.
Anlaşıldı dedi Beck aceleyle elbisesinin ön tarafını Watney'nin ip kancalarına bağlarken bağlandı dedi.
Watney sandalyesinin bağlarını çözdü, bağlar çözüldü.
Buradan çıkıyoruz dedi Beck açıklığa doğru sandalyeyi tekmelerken.
İki adam MTA'nın kabininde açıklığa doğru süzüldüler. Beck kolunu uzattı ve açıklıktan geçerken kenardan destek alarak ittirdi.
Çıktık diye rapor verdi Beck.
5 saniye dedi Fogel.
Hermes'e izafi sürati saniyede 12 metre dedi Johansen.
İtiş yapıyorum dedi Beck imiyi aktive ederken.
İkisi birkaç saniye boyunca Hermes'e doğru hızlandı. Ardından Beck'in uyarı ekranındaki imi kontrolleri kırmızıya döndü.
Yakıt bu kadar dedi Beck. Sürat?
Saniyede 5 metre diye cevapladı Johansen.
Beklemede kalın dedi Fogel.
Bu işlem süresince hava kilidinden ipin çıkmasını sağlıyordu. Şimdi ise ipin giderek kısalmakta kalan kısmını iki eliyle tuttu. İpi iki elinin arasında sıkıştırmadı. Bu onun da hava kilidinden çıkmasına neden olurdu. Sürtünme yaratmak için sadece ellerini ipin etrafına sardı.
Hermes artık Fogel'ın ipi tutuşunu bir şok emici olarak kullanarak Beck ve Watney'i yanına çekiyordu.
Fogel çok fazla kuvvet kullanırsa bunun şoku ipin Beck'in elbisesindeki kancalardan çıkmasına neden olurdu.
Çok az kuvvet kullanırsa hızlar eşitlenmeden ip biterdi. Ardından da en sonunda sert bir çekiş olur, ip yine Beck'in elbise kancalarından kaçardı.
Fogel dengeyi sağlamayı başardı. Birkaç saniyelik gergin sezgisel fiziğin ardından Fogel ip üzerindeki kuvvetin azaldığını hissetti.
Sürat 0 diye rapor verdi Johansen heyecanla.
Onları içeri çek Fogel dedi Lewis.
Anlaşıldı dedi Fogel.
El üzerine el atarak yavaşça ekip arkadaşlarını hava kilidine doğru çekti. Birkaç saniyenin ardından aktif olarak çekmeyi bıraktı ve ikisi ona doğru havada süzülürken o da sadece ipi içeri aldı.
İkisi hava kilidinin içine doğru süzüldüler ve Fogel onları yakaladı. Fogel onların etrafından dolaşıp dış kapıyı kapatırken Beck ve Watney duvardaki kollara uzandı.
Gemideyiz dedi Beck.
İki numaralı hava kilidinin dış kapısı kapatıldı dedi Fogel.
Evet diye bağırdı Martinez.
Anlaşıldı dedi Lewis.
Lewis'in sesi tüm dünyada yankılandı.
Houston, Hermes konuşuyor. Altı mürettebat da güvenle gemideler.
Kontrol odası alkışla patladı. Sandalyelerinden fırlayarak kontrolörler tezahürat yaptı, birbirlerine sarıldı ve ağlaştı. Aynı sahne dünyanın dört bir yanında, parklarda, barlarda, şehir merkezlerinde, oturma odalarında, sınıflarda ve ofislerde de yaşandı. Chicago'daki çift müthiş bir rahatlamayla birbirlerine sarıldılar ve ardından NASA yetkilisini de aralarına kattılar. Mitch yavaşça kulaklık setini kafasından çıkardı ve VIP odasına döndü. Camın ötesinde bir sürü şık giyinmiş erkek ve kadının çılgınlar gibi sevindiğini gördü. Venkat'a baktı ve derin bir nefes vererek rahatladı. Venkat kafasını ellerine gömerek ''Tanrılara şükürler olsun'' diye fısıldadı. Teddy evrak çantasındaki mavi dosyayı aldı ve ayağa kalktı. ''Annie beni basın odasında bekliyordur.''
''Sanırım bugün kırmızı dosyaya ihtiyacın yok.'' dedi Fengat.
''Açıkçası onu hazırlamadım bile. Odadan çıkarken de ekledi. İyi iş çıkardın Wang. Şimdi onları evlerine getir.''
Günlük girişi, görev günü 687. Bu 687 beni bir an boşluğundan yakaladı. Hermes'te zamanı görev günleri olarak takip ediyoruz. Mars'ta şu an sol 549 olabilir ama burada görev günü 687. Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Mars'ta zamanın ne olduğu hiç önemli değil. Çünkü artık orada değilim. Tanrım, artık gerçekten Mars'ta değilim. Anlayabiliyorum çünkü burada yer çekimi yok ve etrafta başka insanlar var. Hala alışma evresindeyim. Bu bir film olsa herkes hava kilidinde olur ve herkes birbirine beşlik çakardı. Ama hiç de öyle olmadı. MTA tırmanışı sırasında iki kaburgamı kırmışım. Bütün yol boyunca sızladılar. Ama Fogel bizi iple hava kilidine çekerken iyice çığlık atmaya başladılar. Hayatımı kurtaran insanları rahatsız etmek istemedim. O yüzden mikrofonumu kapattım ve küçük bir kız gibi bağırdım. Doğru demişler biliyor musunuz? Uzayda kimse sizin küçük kızlar gibi attığınız çığlıkları duyamaz. Beni 2 numaralı hava kilidine soktuklarında iç kapıyı açtılar ve nihayet tekrar gemiye dönmüştüm. Hermes hala atmosfersiz durumdaydı. O yüzden hava kilidini dönüştürmemize gerek yoktu. Beck bana hareketsiz kalmamı söyledi ve beni koridordan kendi odasına doğru ittirdi. Burası gerektiğinde gemi reviri olarak kullanılıyor. Fogel ters yöne giderek dış AHK kapısını kapattı. Beck ve ben onun odasına girdiğimizde geminin tekrar basınçlanmasını bekledik. Hermes'in içinde gerektiğinde gemiyi 2 kere daha baştan sona dolduracak kadar fazladan hava bulunuyordu. Bir basınç boşaltımından kendini kurtaramayacak olsa oldukça uyduruk bir uzun mesafe gemisi olurdu. Johansen hepimize geminin güvenli olduğunu söyledikten sonra Doktor Patron Beck önce kendi elbisesini çıkartırken beni beklettirdi. Ardından benimkini çıkardı. Kaskımı çıkardıktan sonra şok olmuş gibi görünüyordu. Ben belki kafamda büyük bir yara vardır falan diye düşünmüştüm. Ama sorunun koku olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir şeyi yıkayalı uzun zaman olmuştu. Bunun ardından mürettebatın kalanı hasar var mı diye gemiyi kontrol ederken benim için de X-ray'ler ve göğüs bandajlarına sıra geldi. Ardından da sıra acı verici beşliklere geldi ve bunun peşinden herkes benim pis kokumdan durabildikleri kadar uzakta durdu. Beck herkesi dışarı kovalamadan birkaç dakikalık bir buluşma yapabildik. Bana ağrı kesici verdi ve kollarımı hareket ettirebildiğim gibi duş almamı söyledi. Yani şimdi ilaçların etkilerini göstermelerini bekliyorum. Sırf benim zavallı canımı kurtarmak için bir araya gelen insanların sayısını bir düşünüyordum da aklım ermiyor. Mürettebatım benim için hayatlarının bir senesinden vazgeçti. NASA'da çalışan sayısız insan yüzey aracı ve MTA'nın modifikasyonlarını ortaya koyabilmek için gecelerini gündüzlerine kattı. JPL'nin tamamı kalkışta yok olan bir roketi yapmak için varlarını yoklarını ortaya koydu. Ardından pes etmek yerine Hermes'e ikmal yapabilmek için başka bir roket yaptılar. Çin Ulusal Uzay İdaresi üzerinde yıllarca çalıştıkları bir projeyi sadece bir motor sağlamak için iptal etti. Benim hayatımı kurtarmalarının maliyeti $100 milyonlarca olmalı. Hepsi tek bir şapşal botanisti kurtarmak için. Niye bu kadar uğraşsınlar ki? Peki tamam, bunun cevabını biliyorum ben.
Bunun bir kısmı benim de temsil ettiğim şeyler. İlerlemek, bilim ve asırlardır hayalini kurduğumuz gezegenler ötesi bir gelecek. Ama gerçekte bunu yapmalarının sebebi her insan evladının diğer insanlara yardım etmek için temel bir içgüdüsünün olmasıdır. Bazen bu böyleymiş gibi görünmeyebilir ama bu doğru. Bir yürüyüşçü dağlarda kaybolsa insanlar bir arama düzenlerler. Bir tren kaza yapsa insanlar kan vermek için sıraya girerler. Bir deprem şehrin birini yerle bir etse dünyanın dört bir tarafından insanlar acil durum malzemeleri gönderirler. Bu insanların içinde öyle temelde bulunan bir şeydir ki istisnasız her kültürde yer bulmaktadır. Evet, umursamayan şerefsizler yok değil ama umursayanlar onları sayıca katlıyor ve bu yüzden benim tarafımda olan milyarlarca insan vardı. Çok güzel bir şey değil mi? Her neyse, kaburgalarım cehennem gibi ağrıyor. Görüşüm hızlanma hastalığından bulanık hala, çok açım. Dünyaya dönmeme daha 211 gün var ve görünüşe göre terli çoraplar üzerine sıçmış bir kokarca gibi kokuyorum. Bugün hayatımın en mutlu günü.
Kitabın sonu. 27 Mart 2016. Sayfa 416.